Ayrım 25. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 374. 1. Öncelikle yapılan tüm basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşleri valiliğin verdiği yasal izin çerçevesinde yapılmış olduğuna göre, acaba valilik bu suçun işlenmesine uygun ortam hazırlayarak bu suça iştirak etmiş midir? Öyle ya, biz bu suçu orada işlediğimize göre valilikte uygun ortam hazırlayıp yardım ve yataklık ederek bu suça iştirak etmiş olmalıdır, öyle midir? Veya üstelik bugüne kadar bu yürüyüş ve basın açıklamalarını herhangi bir suçla ilişkilendirip davaya konu eden herhangi bir olay yaşanmamış, herhangi bir dava açılmamıştır. 2. Bu gösterilerden bir tanesi 9-3-2006 tarihinde Galatasaray Meydanı önünde Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın hazırladığı iddianameyi protesto eden basın açıklamasıdır. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katıldığı bir basın açıklamasına ben geçmişi 2215 yıl öncesine dayanan dünyanın en eski ordusunun başındaki komutana hukuk maskesi takılarak düzmece senaryo ve tertiplerle çete reisi dendiği, Türk ordusu da yasa dışı bir örgütmüş gibi gösterildiği için yasal ve demokratik hakkım olan protesto hakkımı kullanmak için iştirak ettim. Bilindiği gibi Sayın Başkanım, daha sonra bahse konu savcı görevden alınmış, askeri mahkemenin yetki alanı dahilinde olan bir davayı ısrarla görmeye devam eden mahkeme üyeleri hakkında soruşturma açılmış, bir terörist gibi hapse atılan, 2 yıl hapiste kalan, 39,5 yıl hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edilen askeri personel görevlerine iade edilmiştir. Yani o gün orada son derece seviyeli bir şekilde hiçbir taşkınlık olmadan protesto edilen şey yargı kararıyla hükme bağlanmıştır. İçeriğini yüce yargının hükme bağladığı bir basın açıklaması nasıl olur da bir örgütün propagandasına dönüştürülür Sayın Başkanım? Biz orada Türk ordusu çete değildir diye bağırdık, dilekçe yazdık, yazarak tepkimizi gösterdik. 3. Yine savcılık makamının darbe ortamı hazırlamakla itham ettiği benim de katıldığım diğer bir gösteri ve hatta bir konuşma yaptığım 9-4-2006 tarihinde Bayezid Meydanı'nda düzenlenen Kaymakam Kemal Bey'i anma toplantısıdır ki bu toplantıdan bir gün önce gerçek teröristlerin kaleşçe saldırısı sonucu Jandarma Yarbay Alim Yılmaz'ı kaybettik. Jandarma Assubay Kadir'i kaybettik. Ertesi günde bu toplantı yapıldı. Başkanı Şeyh Said İsyan'ın hazırlayıcısı ve Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucularından olan Nemrut namıyla bilinen Mustafa Nazım Paşa, savcı yardımcısı Haram Bolos Efendi, savcısı birçok kaynağa göre milliyetin meçhul Sami Efendi, sorgu hakimleri Artin Boşgezenyan, Nisak Margaryan, Dimitraki Efendi ve İngiliz ajanı İngiliz Muharipler Cemiyeti'nin kurucusu, Atatürk'ün de nutukta özellikle işaret ettiği Said Molla olan bir mahkeme tarafından, İngiliz ve Fransız askeri kıtalarının nezaretinde sözüm ona yargılanıp Avrupalı işgalcileri memnun etmek için idama mahkum edilerek tarihin garip bir cilvesidir ki demokrasi adını taşıyan Fransız harp gemisinin namlularının Osmanlı sarayına doğrultulmuş olduğu bir İstanbul'da. 10 Nisan 1919 günü Türk milletinin ezeli ve ebedi düşmanlarınca ve onların yüzlerine kahrolsun böyle adalet diye haykırırken katledilen ve 14 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından özel kanun çıkarılarak milli şehit ilan edilen, Türk milleti için vakar ve hamiyet sembolü olan vasiyetinde, babası naaşının başına geldiğinde cebinden çıkan vasiyetinin sonunda, borçlarını yazan onun sonuna da fertler ölür, millet yaşar, Türk milleti ebediyete kadar yaşasın diye yazan bir vatan kahramanının anma törenine katılmak nasıl suç sayılabilir? Sayın Başkanım, böyle mantık olabilir mi? Esasen adli değil ama örfi olarak suç olan, ayıp olan bu törene katılmayarak bu abideye vefasızlık göstermektir. Üstelik bu anma töreni yine tıpkı diğerleri gibi valiliğin yasal izniyle yapılmıştır. Orada anılan kişilerin o mümtaz şahsiyetlerine yakışan vakar ve seviye ile temsil edilmiştir. En ufak bir taşkınlık olmamıştır. 4. Darbe ortamı hazırlamak ithamiyle karşı karşıya olan bir başka basın açıklaması, 7-5-2006 günü Galatasaray Meydanı'nda çok sayıda dernek ve vatandaşın katılımıyla yapılan ve benim de iştirak ettiğim sözde Pontus soykırımı anıtını protesto etmek için yapılan bir basın açıklamasıdır. Sayın Başkanım, bildiğiniz üzere sözde Ermeni soykırımı iddialarının bugün dostumuzmuş gibi görünen batılı devletlerce salt politik ve stratejik gerekçelerle ve hiçbir tarihi gerçekliğe dayanmamasına rağmen kabul görmesinden cesaret bulan Yunan hükümeti, bu yalanlar tiyatrosunun sahnesine adına sözde Pontus soykırımı dediği bir masalla katılmıştır. Ve bu iddialarını bir hakarete dönüştürmek için, Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evin bulunduğu yerin çok yakınına, belki de tam karşısına adına Pontus soykırımı anıtı dediği bir anıt dikmek, cüret edemeyeceğim bir devlettir kendi içinde, o cüreti gösterebilir ama iftirasında bulunmuştur. Ne acıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden en küçük bir diplomatik tepki görmemiştir, en ufak bir diplomatik tepki almamıştır. Şimdi ben bu diplomatik rezalete, bu ithama, valiliğin izniyle yapılan bir basın açıklamasına iştirak ederek karşıt siyasi görüşümü açıklamak için katıldıysam, bunda ben nasıl suç işlemiş olabilirim acaba? Yunan hükümetini protesto ediyoruz biz orada, Sayın Başkanım. Atatürk'ün evinin önüne diktikleri küfür anıtını protesto ediyoruz. Hoş bu suç olsaydı bugüne kadar bir dava açılırdı, bu ayrı bir konu ama bunun bugüne kadar bekletilmesi ve bugün bu iddianameye konu edilmesi de şayanı dikkattir. Onu da dikkatlerinize sunuyorum. 5. Savcılık makamının aynı suçlama kapsamında değerlendirdiği bir diğer basın açıklaması, 17-5-2006 günü Fransız Konsolosluğu önünde sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını telin için yapılan ve benim de iştirak ettiğim, bunun içinde ölünceye kadar gurur duyacağım bir basın açıklamasıdır. Yine zatıallerinizin de bildiği gibi, bugün dost ve müttefikimiz görünen bazı Avrupa devletleri, hatta birçoğu kendi ülkelerinde sözde Ermeni soykırımının bir yalan olduğunun ifade edilmesini dahi yasaklamışlardır. Bunu suç kabul eden yasalar çıkartmışlardır. Ve bugün ülkemizin bazı bürokrat ve siyasi parti ileri gelenleri sırf bu yalanı yüksek sesle orada dillendirdikleri için yargılanmaktadırlar. Gariptir ki onların bir kısmı şimdi burada da yargılanmaktadır. Evrensel demokratik değerlerin başlıcalarından bir tanesi olan düşünce ve fikir özgürlüğü, Avrupa Birliği uyum kriterleri adına Türkiye Cumhuriyeti'ne sövmenin, saymanın aracı haline getirilmesinin yanı sıra devletimizin önünde bir duvar gibi kullanılmaktadır. Oysa Türk devletinin aleyhine kullanılma ihtimali dahi olduğu zaman yine kendileri tarafından fütursuzca ihlal edilmesini, böyle bir eylemin kendileriyle çeliştiğini, dünya ve basın önünde ilan etmek için ve bu eylemi protesto etmek için katıldığım bir basın açıklamasıdır. Ben bu basın açıklamasının darbe ortamına nasıl katkı sağladığını 18 aydan beri düşünüyorum. Anlayamadım Sayın Başkanım ve bunun darbe ortamı hazırladığını iddia etmek hiçbir akli, hukuki ve yasal mülahazayla veya siyasi mülahazayla izah edilemez. Bu ortak bir şey çünkü. Bu bizim egemenliğimizle ilgili bir şey çünkü. Kaldı ki basın açıklamasında savunulan konular tamamıyla resmi devlet politikasına dayanan söylemler olup, bu müfteri iddianın başlı başına bir yalan, Lozan Barış Antlaşması kazanımlarının içini boşaltmak için özellikle hazırlanmış sistemli bir proje ve bir politikanın bir parçası olduğu bir gerçektir. Bu gerçek defalarca ve yüzlerce yerli ve yabancı bilim adamı tarafından, ki bunların içinde Justin McCarthy gibi dünyanın otorite kabul ettiği isimler vardır, tamamen siyasi mülahazalar dışında kalınarak ve yöntem bilimsel esaslara dayanarak tarih araştırmalarıyla somut belgelerle ispat edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması'nın 37'den 45'e kadar olan maddelerine dayanarak yapılan bir basın açıklaması, mevcut anayasal düzeni savunmak olarak kabul edilebilir ama asla anayasayı değiştirmek, anayasal düzeni değiştirmek, kaos ortamı yaratmak suçuna karine kabul edilemez. Çünkü Lozan Antlaşması'nın kazanımlarının aksini savunmak, bizatihi anayasanın 90. maddesine göre anayasaya aykırılık ihtiva eder çünkü Lozan bizim kuruluş senedimizdir. Bu basın açıklamasıyla ilgili ben bugüne kadar hiçbir yasal takibata, hiçbir kovuşturmaya uğramadım ve yine bu da valiliğin yasal izni doğrultusunda yapıldı. 6. Yine savcılık makamının darbe ortamı hazırlamak iddiasına konu olan bir basın açıklaması da 12.06.2006 tarihinde Avrupa Birliği Bilgi Merkezi önünde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği müzakere süreciyle ilgili yapılan basın açıklamasıdır. Ben de bu basın açıklamasına katıldım, iştirak ettim. Buraya katılarak Avrupa Birliği sürecinde bize zorla dayatılan Kıbrıs'taki Türk askeri varlığı ve bundan feragat edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun bazı bizce çok önemli maddeleri, üniter devlet yapısının bir gün tamamen tasfiye edilmesinin önünü açacak olan, kapı kilidi olan yerel yönetimler yasası dayatmaları ve sadece Eyüp Kaymakamlığına bağlı olması gereken bir Fener Rum Ortodoks Kilisesi papazının veya keşişinin artık her neyse sıfatı, haddini ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ihlal ederek, aşarak kendisini sözüm ona ekümenik yani başına buyruk ilan etmesi ve bu konuda yapılan dayatmalara karşı ben karşıt siyasi görüşümü tıpkı yazılarımda yazdığım gibi beyan etmek üzere, siyasi fikrimi beyan etmek üzere oraya katıldım. Ben bu davranışımın da darbe ortamı denen şeyin nesnel bakımdan hangi köşesini, hangi kenarını oluşturduğunu bir türlü bu puzzle'da yerine koyamadım Sayın Başkanım. Üstelik yasalar da yerine koyamamış olacak ki, benim siyasi fikrimi açıklama hürriyetim anayasanın 67. maddesiyle teminat altına alınmıştır. Savunmamın ekinde sizlere hem İngilizce hem Türkçe metnini sunuyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın azınlıklarla ilgili kısmına konu olan 37 ve 45. maddelerini savunmak alkışlanabilir. Ama asla darbe ortamı oluşturmaya teşebbüs etmek gibi bir suça karine edilemez. Tabii ki eğer biz halen Lozan'ı savunuyorsak, eğer biz halen senedi Lozan'da imzalamış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını savunuyorsak, eğer biz halen bu ülkenin yasalarıyla yönetiliyorsak, bu davranış bir suç değildir. Ancak Lozan yasa dışı bir anlaşma kabul ediliyorsa, Türkiye Cumhuriyeti diye bir kavram kalmamışsa, belki o zaman suç kabul edilebilir. 7. Savcılık makamının iddianameye aynı sebeple koyduğu diğer olaysa 28.07.2006 günü Şişli 3. Asliye Mahkemesi'nde yazar Orhan Pamuk'un Türkler 1 milyon Ermeni'yi ve 30 bin Kürt'ü öldürdü şeklindeki hezeyanından dolayı yargılandığı davaya esastan müdahil olarak katılma talebiyle gitmemdir. Bahse konu yazarın ithamları bir yönüyle beni de alakadar etmektedir. Çünkü bu adam 30 bin Kürt öldürüldü derken bu fiilin failleri olarak onlarca yıldır Türkiye'nin dağlarında ihaneti kovalayan, terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve onun mensuplarını kastetmektedir. Ben de hayatının 10 senesini dağda geçirmiş, bu uğurda sakat kalmış bir adam olarak acaba ben nasıl bir katliama imza atmışım diye bu konuda ne gibi kanıtları var diye bağımsız Türk mahkemeleri önünde Orhan Pamuk'a sormaya gittim. Çünkü biz o bölgede halkla da yakaladığımız teröristlerle de ekmeğimizi paylaşıyoruz. Biz yakaladığımız teröristin yarasını sarıyoruz, su veriyoruz, ekmek veriyoruz. Biz 18 ay boyunca 2 numaralı F tipi cezaevinde karşılaştığımız muameleden yüzlerce kat daha iyi bir şekilde muamele ediyoruz o teröristlere. Orhan Pamuk'un dediği gibi öldürmüyoruz. Acaba ben bütün bunlara rağmen nasıl böyle bir katliama bulaşmış olabilirim? Bunu ispat etmelidir. Eğer ispata muktedir değilse, hakkında iftira ve hakaretten davacı olma hakkım olduğu gerekçesiyle gittim ve mahkemeye başvurdum. Benim davranışım eğer bir suç kapsamına girseydi, mahkemeyi yöneten Hakime Hanım derhal hakkımda gereken işlemi yapardı. Oysa mahkemede söz aldım, müdahale gerekçemi anlattım. Kaldı ki bahse konu dava Yargıtay tarafından esastan müdahale taleplerinin reddi nedeniyle bozulmuştur. Yani benim müdahale talebimin reddi Orhan Pamuk'un beraat ettiği o mahkeme kararının bozulmasına sebep olmuştur. Yarın aynı cümleyi tekrar kurduğunda ben yine elime kalemi kağıdı alıp yine o mahkemenin kapısına gidip yine şikayetçi olurum Sayın Başkanım. Çünkü biz yasaların dışına hiçbir zaman çıkmadık. Eğer biri böyle bir iddiayı ortaya atıyorsa bunu ispatlamak zorundadır. 8. İddianame savcıları tarafından darbe ortamı oluşturma ithamiyle karşı karşıya kalan bir diğer gösteri yürüyüşü ise 20 Temmuz Gaziler Günü yürüyüşüdür. Atatürk anıtına çelenk koyma, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı merasimidir. Sayın Başkanım, sizin şu anda özgürce yargılama yaptığınız bu salonun, çocuklarınızın okuduğu okulun, benim çocuklarımın okuduğu okulun, dayanak alarak hüküm verdiğiniz o yasaların yapıldığı meclisin, üzerindeki egemenlik örtüsünün payandası benim arkadaşlarımın kopan bacaklarıdır, bizim oraya döktüğümüz kanlardır. Arkanızdaki "Adalet mülkün temelidir" yazısı, o şehitlerin ve gazilerin kanlarıyla yazılmıştır. Ve bu yargılama burada onların kanları sayesinde yapılmaktadır. Ben o onuru yaşamış, onlarla beraber olmuş biri olarak, o gün o Gaziler Günü yürüyüşünde onlara destek olmak için, onların yanında olduğumuzu onlara göstermek için gitmiş ve bir yürüyüşe katılmışım. Bu nasıl suç olabilir Sayın Başkanım? Bu nasıl olur da darbe ortamı hazırlamak suçunun unsurlarından biri veya doğrudan kendisi sayılabilir? Keşke o gün oraya sayın savcılarımız da gelseydi. Orada olup o yürüyüşe katılsalardı keşke. Keşke bizimle beraber İstiklal Marşı söyleyip saygı duruşunda bulunsalardı. En az benim kadar şu anda bu saatte 2:30'da şimdi Helanipir Tepe'de, Cudi'de, Gabar'da, orada kim bilir hangi soğuğun altında biz bu yargılamayı yapabilelim diye. Canını kanını döken insanların yanlarında olduklarını gösterselerdi ve bizi de görselerdi keşke. Görselerdi o gün orada çok gizli, çok kuvvetli, çok muktedir bir örgüt kurulmadığını veya orada darbe ortamı hazırlamaya çalışılmadığını anlarlardı da belki bu iddianameye girmezdi bu garabet. Bu gösterilerde meydana gelen bir tek nahoş hadise vardır. Bu nahoş hadise Süleymaniye olayıyla ilgili olarak onlar orada içki alemi yapıp yan gelip yatmasalardı kimse başlarına çuval geçirmezdi. Benim niye durup dururken başıma çuval geçiren yok? Siz neyin davasını güdüyorsunuz diyen emniyet amiri rütbesinde bir polisi mahkemeye vermemizdi. Dikkatinizi çekiyorum, mahkemeye vermemizdi. Bu tahrike bile gidip yüce mahkemeye müracaat ederek cevap verdik. Tabii ki bu ve benzer olaylara karşı tavrımız bütün bu suçlamaların oluşmasına bir ön yargı ile yardımcı olmuş mudur? Bir ön yargı payı var mıdır? Açıkçası ben hayır diyemiyorum, bilemiyorum. Bunu da takdirlerinize bırakıyorum. Üstelik iştirak ettiğim tüm bu gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları daha önce de belirttiğim gibi valiliğin yasal izniyle yapılmış olup hiçbir nahoş, yasa dışı, seviyesiz olaya ortam oluşturmamış, teşne olmamış ama hal böyleyken yapılan basın açıklamaları darbe ortamı oluşturmak, bölmeye çalışmak, kaos çıkarmaya çalışmakla itham ediliyorsa Sayın Başkanım, sokakların her gün yangın yerine döndüğü, bölücübaşı resimlerinin sokaklarda, sözde bayrak dedikleri paçavraların sokaklarda dalgalandırıldığı, bu örgüt paçavralarının neredeyse polisin gözüne kadar sokulduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumak cüretinin gösterildiği, açıkça meydan okunan, siyasilerce dillendirilen ve her birine gün aşırı rastladığımız adına basın açıklaması denen ayaklanmaları, kalkışmaları nereye koyacağız? Onlara ne diyeceğiz Sayın Başkanım? Üstelik benim buraya kadar katıldığım tüm gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının hiçbir yasa dışı yönü olmamasına rağmen Ümraniye'de bir gecekonduda şüpheli bir ihbarla ve düzmece bir raporla ele geçirildiği iddia edilen bombalar nedeniyle gözaltına alındığım 12.06.2007 tarihinden önce olması ve bu görüntülerin özellikle biriktirildiği lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Eğer ben 12.06.2007 tarihinden önce bir suç işlediysem, neden bu tarihe kadar bir işlem yapılmadı? İşlemediysem eğer, neden bu olaylar tek tek kayıt altına alındı sorusu son derece önemlidir. Bu tarihe kadar bana isnat edilen yasa dışı bir faaliyetim olmamasına rağmen bu takip ve izlemenin ulusalcı, milliyetçi bakış açısının terör kapsamında değerlendirilerek izlenmesi gerektiği için kayıt altına alınmasına dair basına yansıyan emniyetin yeni terör ve tehdit algılaması ile bir ilişkisi var mıdır acaba? Sayın Başkanım, elbette bu soru işaretlerinin cevapları bende değildir. Bunların bir kısmını Yüce Mahkemeniz, bir kısmını da tarih verecektir. 25. ayrımın sonu, sayfa 382.